Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 171. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bu akşam Profesör Doktor Erhan Aydın konuğumuz. İnönü Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi kendisi. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Teşekkür
Bu
ederim.
akşam bu aralar sanıyorum 3. baskısını yapmış olan Kronik yayınlarından çıkmış olan bu kitabı Türklerin Bilgi Atası Ton Yukuk kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirmek istiyoruz. Erhan Hoca'nın aslında bildiğim kadarıyla
Diğer kitapları da gösteriyorum ama.
Kronik kitaptan başka yayınları da var.
Bak şöyle.
Evet.
Şöyle. Türk şey var. Taşa kazınan tarih,
Evet.
Türklerin ilk yazılı belgeleri. Bir
Evet.
de Sivilya'da Türk izleri. Yenisey yazıtları eşliğinde tarihteki Türk varlığı. Şöyle iki
Evet.
tane.
Bu kitaplar Kronik kitaptan çıkmıştı. Ayrıca buradan Kronik kitabı her zaman olduğu gibi yayınımıza verdiği destekten dolayı da ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Hocam tekrar hoş geldiniz diyelim. İlk soruyu da ben sorayım. Ton Yukuk kimdir? Bir efsanevi bir yani bir mitolojik bir kişilik midir, yoksa gerçekten yazıtlarda varlığı kanıtlanmış bir Hakan mıdır, Kaan mıdır? Bu konu biraz galiba muğlak. Ben kitaptan öyle bir şey çıkardım. Ton Yukuk kimdir ve bizim tarihimizde neden önemlidir? Türklerin tarihinde biraz oralardan bir giriş yapalım isterseniz.
Ben de öncelikle size Ozan Bey ve size çok teşekkür ederim. Medyaskop'a da teşekkür ederim. Güzel bir program yapıyorsunuz. 171. program. Ne mutlu size. İnşallah bu salgınlar biter. Yine davetlilerimizle yüz yüze bir masa etrafında oturma imkanı elde edersiniz. Biz de elde ederiz inşallah. Daha
Teşekkür
önceden benim sözüm vardı fakat nasip olmadı. Demek ki sanal ortamda görüşmek nasipmiş diyelim. Toyukuk gerçekte var. Var. Şimdi biz Toyukuk'la ilgili bilgi edinebileceğimiz iki temel kaynak var. Birincisi kendi yazıtı, iki taştan oluşan ve 62 satırdan oluşan kendi yazıtı. İkincisi de Çinlilerin verdiği bilgiler. Bu ara kendi yazıtı derken eski Türk yazıtlarında kendi yazıtının dışında iki yerde daha adı geçiyor. Bir tanesinin kendi olup olmadığından emin değiliz ama diğer Bilge Kağan yazıtında kendinden bahis olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eski Türk yazıtları dediğimiz Göktürk harfli yazıtlar ve Çin kaynakları. Aslında kendi yazıtından hareket etsek kimliğiyle ilgili birçok şeye ulaşabiliyoruz. Fakat Çinlilerin söyledikleriyle karşılaştırdığımız zaman veya onların dediklerine dikkatle baktığımız zaman bazı karışıklıklar ortaya çıkıyor. Bunun temel sebeplerinden birisi aslında bizim Türkolojinin yani Türk dili edebiyatı, tarihi, kültürü, sanat dediğim Türkolojinin zor taraflarından birisi eski dönem Türklerin eski dönem Türklerle ilgili bilgi bunu bu şekilde söyledim. Çünkü Çinlilerin diliyle Türkçenin dili hiçbirbirine benzemiyor. Yani Türklerin dili hiçbirbirine benzemiyor. Dolayısıyla Çinlilerin başka bir milletten bahsederken ya telaffuz yolunu kullanıyor ya anlam yolunu kullanıyor. Telaffuz yolunu kullanıyorsa az çok anlayabiliyoruz. Yani işte Çince'de bazı yok. Onu başka telaffuz ediyorlar. İşte sinoloji dediğimiz Çin dili, Çin tarihiyle ilgilenen bilim dalının uzmanları da işte bu sesin yerine bu söylenir, bunun yerine bu söylenir gibi şeyler ortaya koyarak bazı kolaylıklar sağlayabiliyor. Ama yine de eğer telaffuz değil de anlamdan hareket ediyor veya başka bir şekilde bilmediğimiz bir adının telaffuzunu söylüyorsa o zaman iş karışıyor ve her şey birbirine girmeye başlıyor. Şimdi Toyuk'un kendi adı bizim yazılarımızda ünlüleri gösteren harflerde bir esmaysıyla Toyuk'u okusanız da doğrudur. Tunyuk'u okusanız da doğrudur. Çünkü O ve U ünlerini gösteren işaret tektir. Bu da bizi okumalarda sıkıntılara sevk eder. Bunun yanında Çinlilerin anlattığı bir efsanevi bir isim var. Ashido Yuan Chen isminde birisi. Şimdi bu adamın İlteriş Kağan döneminde, yani 2. Köktürk Devleti'ni kuran İlteriş Kağan döneminde çok önemli görevler üstlendiğini, hatta kendisini İlteriş Kağan'ın Ashido Yuan Chen adındaki bu kişiyi ordudan sorumlu, yani başkomutan olarak tayin ettiğinde yine Çinliler söylüyor. Ardından 716 yılı olayları patlak verince, yani Kapkan Kağan'ın ölümünden sonra tahta kimin geçeceği konusundaki bu kargaşa ve karmaşadan dolayı bu sefer Tun Yugu adıyla bir isimden bahsediyor Çinliler. Yani o zaman karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Ashido Yuan Chen ile Tun Yugu veya Çinlilerin deyimiyle Tun Yugu aynı kişi mi? Problem bu. Eğer aynı kişi ise tarihi daha farklı yazmamız lazım. Yok, aynı kişi değilse daha farklı yazmamız lazım. Şimdi 1897 yılında taş bulunduktan sonra 1898 ile 99'da Wilhelm Rablov adlı Rus Türkoloğun çok ciddi çalışmaları var. 1899 yılında Eski Türk Yazıtları 2. Neşir adıyla yayınladığı kitabının arka tarafında 110 sayfalık bir makale, ama aslında kitap boyutunda bir makale var. Bu makale Friedrich Hirt adlı bir sinoloğa ait. Friedrich Hirt bu makalesinde Çin kaynaklarındaki 2. Köktürk dönemi, özellikle İlteriş Kağan dönemiyle ilgili bilgileri topladığı bir kitap boyutunda makale, 110 sayfalık, Radloff'un Toyuk yazısını neşrettiği kitabın arkasında. Şimdi Friedrich Hirt diyor ki, Ashido Yuan Chen ile Toyuk'un aynı kişidir diyor. İşte olay burada başlıyor. Yani günümüze kadar Ashido Yuan Chen ile Toyuk'un aynı kişi olduğunu savunanlar var, savunmayanlar var. Şimdi Ashido boy adı. Ashido nasıl ki Köktürklerin hanedan boyunun adı, Ashido de bir boy adı. Yuan Chen dediği aslında birebir tam bir anlamı yok. Önde giden, mücevher, kıymetli gibi anlamlara geldiğini söyleyenler de var. Dolayısıyla eğer Ashido Yuan Chen ile Tony Cook aynı kişi ise bu iki ad arasında bir ortaklık var mı? Aslında biraz da olaylar buradan ortaya çıkıyor. Fakat Çinliler şöyle bir şey söylüyor. Ashido Yuan Chen bir savaşta öldü diyor. Yani Çinliler çok net bir bilgi veriyor. Bu başkomutan olan kişi savaşta öldü. Peki Friedrich Hirt neden ısrar ediyor? Yani aynı kişi o. Adam öldü diyor. Çinliler öldü diyor. Peki evet. Friedrich Hirt ve onu takip edenler neden hala Toynkuk'la aynı kişidir diyor. Friedrich Hirt bunu şöyle açıklıyor. Diyor ki Ashido Yuan Chen'in öldürüldüğü haberi yalan bir haberdir. İnsanlar o dönemki 2. Köktürk Devleti'ne bağlı boyların, vatandaş insanların bu isyan hareketine dahil olmamalarını, ayrılmalarını sağlamak amacıyla Çinlilerin bir yalan haber ortaya attığını söylüyor. Ve bu özellikle Ruslardan Sergei Krasnohorny. Bu fikri çok yoğun bir şekilde savunmaya devam ediyor 1960'lı yıllarda, ki 2014'te vefat etti. Ta 2014'e gelinceye kadar sürekli aynı kişi olduğunu, bunun anlamının bu olduğunu, Tony Cook'un da mücevher, önde giden, öncü anlamlarına geldiğini falan diye bir nevi yerleştirdi. Ve şimdi o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Ashido Yuan Chen ile Tony Cook aynı kişi ise o zaman Çinliler neden böyle bir bilgi verdi. Diyelim ki yalan verdi ama Ozan Tonyukuk'un hatıraları, tarihini, kimliğini yazarken sıkıntıya düşüyoruz. Sıkıntıya düşüyoruz. Yani aşidelerle bir ilişkisi var mı yok mu? Bu çok büyük bir soru. Aslında dıştan bakınca büyük sorun değilmiş gibi duruyor. Fakat biraz daha bilim spesifik bir şeydir. Yani hani çok yüzeysel şeyleri söylemekten çok daha özel şeylere indiğiniz zaman belki de bilim dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Bu bakımdan ben Çin kaynakları uzmanı değilim. Onu belirteyim ama Çinlilerin yazdıkları bütün bilgileri biliyorum. Okudum hepsini de. Orijinal kaynaklarından da okudum. Türkiye'de sinologların kitaplarından, makalelerinden edindiğim bilgiye göre, bana göre ve sonuç olarak Aşide Yuancin ile Tonyukuk'un aynı kişi olması zor görünüyor.
Hocam.
Dolayısıyla da biz Tonyukuk'u kendi yazıtından daha ağırlıklı olarak sonuca ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Eğer gerçekten İlteriş Kağan döneminde başkomutanlık falan yaptıysa kendi yazısında bunu söylemesi gerekir. Dolayısıyla da bence aynı kişi değil, Tonyukuk farklı bir kişi. Evet öyle bir kişi vardır, doğrudur ama ölmüştür. Bunda sorun yok, ölmüştür. Bu Tonyukuk'u nereye koymamız gerektiği konusunda sıkıntı çıkarıyor Çin kaynaklarındaki bu bilgiler. Tartışmaların ve bu karmaşanın nedeni de budur. Tabii ki Tonyukuk var. Evet. Türkiye'de özellikle sosyal medyada tabii hani ölçü müdür değil midir o da ayrı bir konu olmakla birlikte sosyal medyada Tonyukuk'un Çin'de olduğuna dair şeyler var, söylemler var. Doğru değil tabii ki bu. Çünkü Tonyukuk yaratıldığında yani dünyaya geldiğinde Göktürklerin Çin'e tabi olduğunu. Yani 630-681 arası zaten Çin'e tabi olunan yıllardır. O yıllarda doğduğunu söylemeye çalışıyor. Yani Çin sınırları içerisinde doğmuş olması onun Çinli olmasını gerektirmiyor tabii ki.
Zaten ilk cümlede ben Çin'de doğdum diye kendisi yazıtında da yazıyor değil mi hocam? Yazıtların ilk cümlesinde öyle bir şey var, ifade var.
Aslında Tonyukuk'un doğduğu yer bugünkü Kuzey Çin'de yer alan bir kent var. Yulin diye bir kent var. Eski adı Yunzhong. Yunzhong. Bu civarlarda doğmuş olması lazım. Aslında buralar Türklerin Çin'e tabi olduğu yıllarda Çinlilerin bir şeyi var, siyaseti var. Bunları biz nereye yerleştirelim? Yani kuzeydeki meşhur Sarı Irmak'ın güneyine mi alalım, kuzeyine mi alalım? Yani başkente yakın mı olsun, başkente uzak mı olsun gibi tartışmalar zaten var. Bu Tonyukuk'un doğduğu yerler aslında burası. Bilge Kağan'ın da özellikle işte Ötüken'i terk etmeyin, Çin'e yaklaşmayın dediği şey de aslında bir nevi bu. Yani o eski topraklarımıza geri dönmeyin. Çünkü orası Çin'e yakın. Çin'e yakın olmak demek, sizin asimile olmanız demek gibi bir söylem içerisinde Bilge Kağan. Dolayısıyla oralarda ya bugün aşağı yukarı Kuzey Çin'de Ordos, Yulin gibi şehirlerin bulunduğu, bugün Moğolların ağırlıklı olarak yaşadığı ve bölgesel olarak İç Moğolistan, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan bölgesi sınırları içerisinde yer alan bir bölge. Burası da aslında Türklerin bir dönem ana yurtluğunu yapmış olduğu bir yer.
Hocam burada benim ilgimi çeken şey şu oldu. Yani bir tarafta Bilge Kağan'ın işte Kültig'in anıtları var. Bunlar hanedanlar ve yöneticiler, hakanlar. Ama diğer tarafta da Tonyukuk gibi bir bürokratın kitabesi var, anıtı var. Yani çok böyle bir şeyde aykırı bir durum değil mi? Yani gene şeye baktığınız zaman, bir siyaset geleneğine baktığınız zaman çok aykırı bir durum. Yani bunu neye bağlıyorsunuz?
Evet. Yani bir de aynı şeyleri söyleyip geriye dönmemiz lazım. 716 yılı önemli bir yıl. Çünkü 716 yılında Kapkan Kağan öldürülünce yerine kendi oğlunu daha önceden zaten namzet gösteriyor. Hatta bugüne kadar hiç dikkat edilmedi ama ben kitabımda da sözünü ettim. Tonyuk Kapkan Kağan'ın oğlunu anarken İnel Kağan ki Çinliler Mafuju yani 711'li yıllarda bu Kapkan Kağan oğlunu İnel Kağan diye Kağan adıyla anıyor. Yani aslında Tonyuk da kafasında şekillendirmiş Kapkan Kağan'ın oğlunu tahta geçirmek gibi bir düşünce içerisinde olmalı diye düşünüyorum. Çünkü Bilge Kağan'dan Tarduş Şad diye söz ediyor. Yani Tarduşların Şadı diyor. Ama Kapkan Kağan'ın oğlu için İnel Kağan diyor. Yani Kağan ifadesini kullanıyor. Ki Kağan değil. 711'li yıllarda Kapkan Kağan. Kağanlık makamında. Dolayısıyla 716'da Kapkan Kağan öldürülünce kendi oğlu tahta geçiyor. İnel Kağan. Belli ki Tonyukluk da onu desteklemiş. Belli ki. Ve Költegin ağabeyinin hakkı olduğunu düşünerek bir isyan hareketiyle kanun ve mahiyetini ortadan onu Tonyukluk'ta yok. Tonyukluk anlatmıyor bu konuyu. Tuhaf. Ben Tonyukluk'a dokunmadı diyor Çinliler. Çünkü Tonyukluk ağabeyi Bilge Kağan'ın kayınpederiydi. Belli ki burada ipler kopuyor. Burada ipler kopuyor. Ve belli ki Bilge Kağan Tonyukluk'la olan bu aralarının bozukluğunu diyelim. Tonyukluk da belli ki onun yanında kalmak istememiş olmalı ki otağını daha uzak bir yere. Yani her iki yazıtın arası 420 kilometre bir mesafeye daha uzak bir yere taşımak zorundaydı. Otağını da belli ki oraya götürüyor. Ben aralarında büyük bir tartışma, bir kavga olduğunu düşünüyorum. Bilge Kağan döneminde de Tonyukluk'un önemli görevler üstlendiğini ama artık yaşının 70'i geçtiğini söylüyor bazı yerlerde. Fakat dediğiniz gibi Ozan Bey, yani geçen bir sosyal medyada da bir takipçim bana sormuş, çok tuhaf da bir soruydu aslında. Diyor ki Kağan'dan önce eğer gerçekten 720'lerde diktiyse, ki hani 300. yıl diyoruz ya, 720'lerde yazıtını diktiyse neden Bilge Kağan'dan önce yazıtını dikti gibi, yani Kağan'a itaatsizlik olmuyor mu gibi tuhaf bir soru sormuştu. Aslında çok da haklıdır. Fakat o zaman belli ki aralarında bir problem var. Evet. Bir problem var ve bu yüzden de daha uzak bir yere otağını kuruyor. Ve benim fikrim belki bunu da konuşacağız ama Költegin yazısından sonra dikildiği yönünde. Çünkü o yazıtta anlatılanları görüyor ve kafasına yatmayan şeyler var. Ve kendisi bazı yerlerde daha farklı şeyler anlatıyor. Belki bunu da konuşacağız, bilmiyorum.
Hocam, bu Tonyukluk'un ünvanları ve görevleri başlığıyla bir bölümünüz var kitapta. Birçok ünvanı ard arda kullanmış ama bu çok alışıldık bir durum değil anladığım kadarıyla. Sizin kitabınızda da bunu belirtmişsiniz. Bu ünvanları ve neden bunları böyle ard arda kullandığını bize biraz açabilir misiniz?
Evet, aslında Tonyukluk'un en çok kullandığı ünvan Bilge. Bilge'yi çok kullanıyor. Yani birçok yerde Bilge Tonyukluk diye ifade ediyor kendisini. Fakat tabii orada o şartlarda devlet adamı olabilmek için belli bir askeri kültürden gelmeniz gerekiyor. Hani desem ki üniversitede iktisadi idari bilimler okudu, yükseldi, işte kaymakam oldu, vali oldu vesaire, böyle bir şey yok. Mecbur bir askeri sistem kurarken böyle oturan böyle beyaz sak söylemiştim ve böyle bir resim koymuştuk. Şimdi bu resimde tamamen asker bir adam var. Biraz eleştiri de aldım. Yani Tony Cook yani devlet adamı değil miydi diye. Tamam devlet adamıydı da ama bunun da bir askeri altyapısı olması lazım. Yani üste kadar çıkabilmesi için belli bir altyapıdan gelmesi lazım. Askerlik sisteminden gelmesi lazım. Sonuçta Bozkır'da yaşıyor bunlar. Yani savaşmasanız aç kalırsınız. Bu mantıkla baktığımız zaman Tony'nin kullandığı, buradan hareket ederek söyleyeceğim Cengiz Bey'in sorusuna cevap olarak Tony'nin tabii askerlik tarafı vardı ve bunları da özellikle söyledi. Yani belki de şunu söylemeye çalışıyor. Evet, bana sayıyor ama aslında benim bir askerlik tarafım da var. Bir askerlik altyapım da var. Bu yüzden kullandığı unvanlara bakarsak bakın Bilge Tonyuk'u kullanıyor. Ardından Boyla, Baga, Tarkan. Bunların üçü de üç ayrı askeri unvandır. Tabii bunların tam karşılıklarını bugün bilmiyoruz. Daha doğrusu neyle karşılaştırmamız gerektiğini de bilmiyoruz. Yani Boyla üst düzey bir askeri unvan ama hani Tuğgeneral mi, Tümgeneral mi, Albay mı? Bunu bilmiyoruz. Yani ama üst düzeyde. Baga aslında kurbağa ve tosbağa, kaplumbağa sözcüklerinde de gördüğümüz baga sözcüğü. Yani belli ki bu da üst düzey bir askeri unvan. Ve Tarkan. Tarkan da üst düzey bir askeri unvan. Ama hani bunun tam karşılıkları nedir? İnanın bunları bugünün şartlarında ya Türkiye Cumhuriyeti'ne göre veya Osmanlı Devleti'nin askerlik sistemini birebir örtüştürmeye çalışırsak gerçekten çok zorlanacağız. Ama bunları arka arkaya sıralamasında bence kasıt, evet ben bilgeyim, bilge bir adamım, doğru ama ben askerlikte de iyiyim, ha bunu bilesiniz dercesine unvanlarını arka arkaya sıralıyor. Yani aldığı bütün unvanları sıralıyor. Hani bizde şimdi nasıl oluyor? İşte yardım doçent oluyor. Doçent olunca yardım doçentlik bitiyor. Kimse kullanmıyor. Profesör oluyor. Doçentlik bitiyor. Yani orada aldığı unvanların hepsini sıra sıra söylüyor. Ya yani bir üst kademeye çıkmış değil. Bunu da aldım, bunu da aldım, bunu da aldım. Yani ben dediğini sanki Eda'da da görüyoruz.
Hocam şey gibi yani.
Yani ama Toyuk'ta hem bilgelik.
Askerlerin normalde şeylerini dizmesi gibi. Nişanlarını dizmesi gibi yani işte şurada evet. Şu madalyayı şurada bu madalyayı aldım bu şeyden bağımsız olarak nedir ordudaki aldığı şu o andaki pozisyondan bağımsız olarak o aldığı madalyayı dizmesi gibi herhalde düşünebiliriz. Bir de şey soracaktım yani
evet.
Bu metinleri yani daha doğrusu bu metinleri anıtları bir siyasetname geleneği içinde nasıl değerlendirebiliriz? Yani bize buradan sonrakilerle, sonraki işte gelenekle, Kutadgu Bilig'le, daha sonra belki işte Selçuklu'da, Osmanlı'da yazılan siyasetnamelerle bir şey var mı acaba? Bir yol açan, daha doğrusu şey açan, bir kapı açan bir çerçeve veriyor mu bunlar? Yönetime dair, o dönem pratik siyasete dair çok şeyler söylüyor. Fakat bunun haricinde teorik siyaset üzerine bir şeyler söyleyebilir miyiz oradan?
Yani ben o gözle hiç incelemedim ama yani bir siyaset bilimci gözüyle hiç incelemedim ama mutlaka o gözle bakan bir kimse mutlaka bir şeylere ulaşacaktır. Fakat şunu söyleyeyim. Ben kesinlikle eminim. Prestij yazıtlardır. Yani benim diktiğim yazıt senin diktiğin yazıttan daha iyi olmalı. Hem cümlesi hem taşın özellikleri. Hani Çin'le ilişkiler iyiyse kaplumbağa kaydı üzerine oturtulabilmesi. Yok ilişkiler kötüyse ya da hani devletsel bir takım devletler arası ilişki hani kalansanız olabilir ama siz orada mesela Yenisey bölgesi yazıtları 200'ün üzerinde yazıtlar. Şimdi bundan hiçbir kaplumbağa kaydı üzerinde değil. Halletmişler belli ki. Bu bakımdan anlatılan şeyler bir nevi kendi milletine hesap vermek. Bu önemli bir şey. Yani bir tarafıyla prestij yazılır, bir tarafıyla da hesap verecek. Mesela ben şeyde çok rastladığımı söyleyebilirim. Uygur yazıtlarında. Mesela Şinev Uslu yazıtı neredeyse tamamen boyları bir araya getirmek için yapılan mücadeleler anlatılır ve öylesine ifadelere rastlarız ki yani katılın, oraya gitmeyin, şunu yapmayın ama beni dinlemediler, işte sonunda pişman oldular falan. Yani aslında şunu demeye çalışıyor yazıt sahipleri. Evet, ben böyle şeyler yaptım ama şunun için yaptım. Yani ben halka söyledim, halkı getirdim, getirmeye çalıştım. Veya işte şu mücadelede benim günahım yok, bu yüzden halk acı çekti ama ne yapabilirim ben dercesine ifadelere rastlıyoruz. Bu bakımdan biraz hesap vermeye çalışıyor. Hesap vermeye çalışıyor. Bu çağda bu tarz şeyler var mıdır? Hani bilmiyorum ama yani yaptıklarını anlatıyor. Suçluysam suçluyum, haksızsam haksızım dercesine bir nevi hem Tanrı'ya karşı, ebedi gök dediğimiz yani kutsal gökyüzüne karşı hem de halka karşı sorumluluklarını ve yapması gerekenleri ve yapamadıklarını bir nevi anlatmaya çalışıyor diye düşünüyorum.
Hocam
tamam devam et abi.
Toyukuk anıtlarında ne anlatılıyor? Yani biraz metnin içeriğine doğru da yavaş yavaş bir giriş yapalım isterseniz. Yani bu 62 satır ve iki taştan oluşan metninde ne var?
Aslında ilk satırlarda İlteriş Kağan döneminde olan bitenden biraz söz ediyor. Neler yaptıklarını. Sonra Ötüken'e geri dönmenin mücadelesine girdiğini görüyoruz. Çünkü Ötüken dediğimiz bugünkü Hangay Dağları, yani Orta Moğolistan Hangay Dağları civarına geri dönmek ki o bölgeler Dokuz Oğuzların elindeydi. Buralara geri dönmeye planları yapıyor ve mücadelesini veriyor. Yine Kırgızlara sefer düzenlemek. Yani Dokuz Oğuzlarla mücadelenin ardından Kırgızlara sefer düzenleme derdine düşüyor ve Kırgızları itaat ettiriyor. Kırgızlar itaat ediyor. Oradan dönüşte Batı seferine çıkıyor. Batı seferinde de Soğutlara kadar. Yani bugünkü Tacikistan'ın başkenti Duşanbe civarına kadar geldiklerini biliyoruz. Ve 48. satıra kadar tamamen yaptığı işleri anlatıyor. Fakat benim için 48. satır tekrar başarılı. Yani insanın aklı birinci taşı Tony Cook'un yazdırdığını, ikinci taşı onun bir akrabasının yazdırdığını söyleyenler oldu. Bu doğru değil. Doğru değil. Biraz ikinci taşın da durumu kötü. Yani daha kötü bir malzemeden yapılmış. Üzerindeki harfler %100 okunmuyor şu anda. Yani elimizde de Esentaş kağıdını almış görüntüleri var ve harfler görünmüyor. Yani taşın malzemesi çok kötü ikinci taşın. Birinci taşı kendisi, ikinci taşı bir akrabası yazdırmış. Hayır, bu doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü birinci taşın sonunda olayın devamı ikinci taştan anlatılıyor. 48. satıra kadar. Zaten 36. satırda başlıyor ikinci taş. Dolayısıyla 12 satır daha Toynbee'nin anlattıklarının devamı var. Yani kesiklik yok, kopukluk yok. Fakat 48. satırdan sonra sanki benim hissettiğim anlatacakları bitiyor. Sonradan tekrar başlıyor. Dönemini anlatıyor. Ama tabi bu ara Bilge Kağan'dan bahis yok. Damadı olduğu halde. Bunun altını çizelim. Damadı olduğu halde Bilge Kağan'dan çok fazla bir bahis yok. Yani 48. satırdan sonra neredeyse tamamen doldurmaya çalışmış. Acaba anlatacakları bitti de taşta boş yerler kaldı, O yüzden İlteriş Kağan böyle büyük bir adamdı. Kapkan Kağan böyle büyük bir adamdı. Yani bakın Cengiz Bey, Ozan Bey şey anlatmıyor. Yani şu savaşa gittik, bu savaşa gittik anlatmıyor. İlteriş Kağan böyle büyük bir adamdı diyor. Kapkan Kağan böyle büyük bir adamdı. Ben onlar için vazgeçilmez biriydim gibi şeyler söylüyor ta ki 62. satıra kadar. Bu da insanın kafasında soru işaretlerine neden oluyor. Yani acaba bir boşluk kaldı, onu mu tamamlamaya çalıştı? Yani bunlar da aklımıza gelmiyor değil. Ama ana hatlarıyla şunu söyleyebilirim. Aslında bizim eski Türk yazıtlarının neredeyse tamamında, özellikle Moğolistan bölgesinde dikilmiş o Kağanlık yazıtlarının neredeyse tamamında %90 boylarla mücadeledir. %90. %10'dur diğer milletlerle, özellikle Çinlilerle, Kitanlılarla mücadele %10 bile değildir yani. Hani sosyal medyada özellikle insanlar işte korkmadık, savaştık, işte azdık, çekinmedik vesaire. Bunların hepsinin boylara karşı söylenmiş olduğunu bilelim. İşte uykusunu süngülerle açtık ifadesi çok güzel bir ifadedir ama bunu da Kırgızlara söylüyor. Yani evet biz bunları yazıp yazıp şahlanıyoruz sosyal medyada, Twitter'da özellikle şahlanıyoruz ama aslında Oğuzlara söylüyor ki biz Oğuz boyuz yani. Oğuz biz yani. Kendi kendimizi eleştirmiş gibi olmuyor muyuz yani? O açıdan yazıtın yani %95'i boylarla mücadele, onlarla olan savaşlar. Yani Çinlilerden bir gram bahsetmiyorum. Bunu da ekleyeyim, eksik kalmasın.
Yani iç mücadele, iç savaş, yani iç savaş diyebilir miyiz bilmiyorum da iç mücadelenin olduğu bir dönem. Çünkü orada 9 Oğuzlar dedi. İşte şeyin Anadolu'ya gelen veyahut işte Uygurlardan da bahsediyorlar herhalde.
Evet.
Oradaki şey iç karışıklıklardan bahsediyor yani genel olarak.
Evet. Doğru. Yani Cengiz Han'da devleti 1206 kurultayına getirene kadar boylarla mücadele etti. İşte Camukay'la mücadele etti. Diğer Moğol boylarıyla, işte Türk kökenli boylarla mücadele etti. Doğru da ama yani bizim de biraz insan istiyor yani böyle dış düşmanlara karşı da şöyle şöyle şeyler yaptılar. Bunu yaptılar gibi şeyler de İnsan istemiyor değil ama yok.
Hocam şey de buradan veraset sisteminde biraz soru yani tabii bu yazıtlarda olan bir şey değil ama o dönemdeki veraset sisteminde sorun olduğunu göstermiyor mu? Çünkü daha yani bu mesela şeye de geldiğimiz zaman da Osmanlı'da da görüyoruz, Selçuklu'da da görüyoruz. Bu iç karışıklığın sebebi bu şeyler değil mi? Verasetin yani kim şey olacak? Hakan olacak. O Türk geleneğinde ve Moğol geleneğindeki oğullar arasındaki o hanedan oğullar arasında sonrasında devam ettirme geleneğinin yarattığı bir herhalde bir durum.
Öyle. Cengiz Han'da örneğin ölmeden önce kendinden sonra gelecek kişiyi tayin etmişti. Üçüncü oğlunu tayin etmiş. Yani birinci ve ikinci oğlunu pas geçip üçüncü oğlu Ögede'yi tayin etmişti. Şimdi aslında Kapkan Kağan mesela kendi oğlunu içten içe hazırlamış. Aslında yeğeninin hakkı. Çünkü o oraya Kapkan Kağan ağabeyi İlteriş Kağan'ın oğulları küçük olduğu için geçici bir süre gelmişti. Ama belli ki kendi oğlunu oraya hazırlamış. Yani ne olursa olsun insan demek ki kendi aile fertlerini daha fazla önemsiyor. Buradan bu sonuç çıkar bana göre. Bir başka şey Uygurların en önemli yazıtı bana göre Taryat yazıtı. Aslında çok parça parça kırık bir yazıt ama mesela Taryat yazıtında Moyençor Kağan ki Türkiye'de Moyunçur diye biliniyor ama biraz adda problem var. Ben Moyançor, Çinlilerin dediği şekliyle söylüyorum. Bu Kağan Taryat yazısının kuzey yüzünde kendine bağlı boyları oğullarına taksim ediyor. Miras şeklinde. Bu önemli. Aslında belki de Kağanlar hepsi bunu yapıyordu ama Taryat yazısında biz bunun çok net örneğini görüyor, sana aittir diyor. Sonra şad olan oğluna verdiği boyları sayıyor. Sonra öbür oğluna derken böyle bir miras şeklinde bir bölüşme yaptırıyor. Belli ki kendi öldükten sonra çocukları taht mücadelesine, taht kavgasına girmesin diye. Dediğiniz çok doğru.
Hocam bir de buradan şeye geçeyim aslında, yani Türkoloji kısmına geçmek istiyorum. Runik, Türk runik harfleri diye bahsediyorsunuz. Ayrıca Taşa Kazınan Tarih kitabınızda da bunun üzerine müstakil bir eser. Yani şeyi sormak istiyorum. Bu ilk, yani bugün kullandığımız Türkçenin aslında ilk hali bu. Okuduğumuz metinler, işte Tonyukuk metni olsun, işte Bilge Kağan Köldegin metinleri. Çok biraz böyle kendimizi zorlarsak birkaç gün sonra anlayabileceğimiz, vakıf olabileceğimiz metinler. Bunlar Türkçenin hangi safhasına denk geliyor ve bu runik harfler ve öncesinde, daha öncesine ait bizde yazılı belgeler var mı? İlk bunlarla mı başlatıyoruz Türkçeyi?
Yani keşke bunlarla başlatmasak ama bildiğimiz kadarıyla en eski belgeler bunlar. 692 yılında dikildiğini düşündüğümüz Çöyür isminde bir yazıtımız var. Bu yazıt bir taş babanın göğsünde 6 satır. Ve bunu da 692'lere tarihlendirebiliyoruz. Onun da sebebi şu, İlteriş Kağan'dan bahsettiği için. İlteriş Kağan'ın 692 öldüğünü düşündüğümüzde en geç 692 olabilir diyoruz. Ha şimdi daha öncesinde diyoruz. Şimdi bu dönem eski Türkçe dönemi diyoruz biz bu dönem. Yani dillerin bir eski, orta, yeni dönemleri var. Mesela Moğolca'nın eski Moğolca dönemini bilmiyoruz. Çünkü Moğolların Gizli Tarihi adlı efsanevi eserle başlayan dönem Orta Moğolca'dır. Moğolların belli ki eski Moğolca dönemi vardı ama belge yok. Belge olmadığı için de onu ancak Orta Moğolca dönemiyle başlatabiliyoruz. Türklerin 8. yüzyıldan daha eski zamanlara tarihleyebileceğimiz metni yok. Metni yok. Yani olsa Çinlilerin Hunları anlatırken söylediği bir iki şiir parçasından belki hareket ederek birkaç şey söyleyenler oldu ama hani birkaç Hunca sözcük veya birkaç Tabgatça sözcük Çinliler top alan diyor onlara. Ama bu da şey değil. Yani Çinliler işte diyor, onlar şuna şunu diyordu diyor. Eski olmuştu. 1976'da Kemal Akışev'in kazı başkanlığı yaptığı ekibin bulduğu bir gümüş kase. Şimdi bu gümüş kasede 22 harf var. Fakat kaç okuyuşu var onu biliyor musunuz Ozan Bey? En az 25 çeşit okuyuşu var. Ben her zaman şunu söylüyorum. Eğer bir metnin çok farklı şekillerde okuyuşları varsa o metin düşündüğünüz kaynak dilde yazılmamıştır. Türkçe hayal edip Göktürk harfleri gibi düşünüp okuyorsunuz, 25 çeşit okuma çıkıyor. Demek ki Göktürk harflerinde yazılmamış. Harfler benziyor. Olabilir. Yenisey yazıtlarında da bazı yazıtları okuyamıyoruz. Neden? Çünkü belli ki başka dilde birileri yazmış onu. Yani başka dilden, yani o dönemde hangi Türkçe dışında dil varsa bu alfabeyi kullanarak yazmış olabilir. Ve hani kase üzerinde olduğu için de daha çok bu bir yemek duasıdır deyip işte afiyet olsun, bu yediğiniz size yarasın gibi böyle tamamen saçma saçma okuyanlar yapılmıştır. Dolayısıyla 20-25 çeşit bir okuma varsa, mesela Tonyukuk yazısında bir tek tip okuma vardır. Hani birisi Tonyukuk der, biri Tonyukuk. Bu çok spesifik bir şeydir. Yani halkın dikkatini bile çekmez. Tonyukuk mu, Tonyukuk mu? Ama ana hatlarıyla okuyuş bir tanedir. Yani bilemediniz, bir sözcük için biri der ki bu okunabilir, biri der bu yapmaz, iki tane. Ama bir metin hayal edin, 20-25 çeşit okunuşu var. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. Ya mutlaka bizim atalarımız bir şeyler yazdılar. Ama hangi dilde yazdılar? Mesela birinci Göktürk döneminde 3 tane yazıtımız var. Ama üçü de Türkçe, Türk runik harflerle yazılmamış. Bunu açıklayamıyoruz. Bunu açıklamakta zorlanıyoruz. Yani neden Soğut harfleriyle ve Soğutça yazılmış? Bunu açıklayamıyoruz. Yani Göktürk harfleri o zaman vardı, aktif kullanılıyordu da. Peki bizim kanunlar neden başka bir dilde yazdı? Şimdi şunu hayal edebilir miyiz? Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'ya bir şey dikecek ama Türkçe diye bir İngilizce yazıyor. Bunu hayal eder misiniz? Ben etmem. Niye yazsın ki? Yani Türkçe'yi üste yazar, İngilizce'yi de atıyorum altına yazar, Arapça'yı da altına yazar. Olabilir, bu olur. Ama bir Türkçe olur yani. Yok, kanunlar o dönem solca yazmışlar ve bunu açıklayamıyoruz. Ve bunun en iyi açıklaması, o dönemde Göktürk harfleri icat edilmemişti dediğimiz zaman da efendim olur mu ya, bu harfler 10 bin yıldır var. Ya var da yok işte, anlatayım mı? Hem siz 10 bin yıl öncesinden var olsun, siz neye göre söylüyorsunuz? Yani bilim böyle kafadan atmaya gerektirmiyor ki.
Yani şeyi buraya kadar götürüyoruz ama yani 600'lere 700'lere kadar götürüyoruz. Ondan sonrası için her bir şey artık bundan sonrasında herhalde bir şeyler bulunursa, yazıt manasında veyahut da o tarz bir şey bulunursa üzerine konuşabileceğiniz şeyler. Şu an sonrası şey, kara delik gibi duruyor yani.
Yani evet.
Bununla ilgili Fatih Altaylı bir programda işte şey demişti ya, bu 6. yüzyıldan önce hiç mi bir şey bulunamadı vesaire gibi. Tabii coğrafya çok geniş ve konar göçer bir kültür var. Dolayısıyla yerleşik bir şey olmadığı için, yapı olmadığı için yazılı belgeye ulaşmak oldukça zor. Bundan dolayı Türk tarihi çalışanların ciddi şekilde zorluklarla karşılaştığını hani düşünebiliriz. Hocam siz nasıl zorluklarla karşılaştınız bu araştırmaları yaparken? Kitabın arkasında bir sürü fotoğraf da paylaşmışsınız. Hatta bir tanesi bayağı gençlik fotoğrafınız. Yani anıtlarla birlikte şey yapmışsınız, fotoğraf çek. Kaç senedir gidip geliyorsunuz oralara?
Ben ilk 2002'de gittim. Ondan sonra benim uzun süreli bir Çin maceram oldu. Çin, yani bulunduğu bölge, İstanbul bölgesi de tabii ki bizim için ilgi çekici. Ama ben şunu söylüyorum, az önceki söylediklerimizin eklemek, az önce Fatih Altaylı Bey'den de bahsedince Cemil Bey. Şimdi bizim hocalarımız hep şunu söylerdi, işte Mısır'da büyük piramitler var, işte Sphinx var, işte büyük yapılar, bilmem kaç bin yıllık yapılar vesaire. İşte Aztekler var, Mayalar var. Türklerinkine bakıyoruz, iki tane taş dikmiş oraya, hepsi o kadar falan gibi. Ben bu yaşamanın zorluklarıyla İç Asya bölgesinde yaşanan zorlukları birbirinden farklı. Oradaki insanlar konar göçer yaşadıkları için su ve otlak neredeyse oraya gidiyorlar. Hayvanlarını yaşatmak zorundalar. Hayvanlar olmasa insanlar olmayacaktı. Çünkü ziraat yok. Tarım yok. Yani tarımla ilgili sözcüklerimiz var. Belki bunları da ileriki zamanlarda konuşuruz. Yani tarla sözcüğünün geçtiği yazılarımız var bizim. Tarım ilgilendiklerinin farkındayız, biliyoruz ama esasen hayvancılık üzerine. Dolayısıyla bir kıtlık olsa, mesela Bilge Kağan yazısının bir yerinde söylüyor, yani o yıl kıtlık oldu diyor. Yani ne demek? İnsanların ve hayvanların ölmesi demek. Yani bu kadar zor şartlarda yaşıyorlar ki biz Ağustos ayında bile gittiğimiz vakit gece eksi 10'lara kadar, gündüz artı 40'lara kadar çıkan bir gece gündüz arasında muazzam bir fark var. Mekanik çözümü çok yoğun bir şekilde, toprak, kum şeklinde. Ve bu insanlar bir taraftan hayvanların derdine düşüp ama bir taraftan da koca koca taşlara yazı yazması bence çok büyük bir olay. Gerçekten çok büyük bir olay. Yani bir kadar benim için kıymetlidir. Yani bu insana bugün de hala öyledir. Yani bugün de giderseniz yine bir hayvana bel bağlamış durumda yaşayan köylüler var. Moğol köylüler, işte Tula bölgesindeki köylüler. Yani hayvanlar olmasa olmayacak ve bütün bu taşa kazınan tarih özellikle ana fikri oydu. Yani ağır bozkır şartlarında insanlar bu kadar şeyler yazmışsa bu bile çok önemli ki bugün yazı sayımız 550 civarındadır. Az değil ama 550 tane ve Yenisey bölgesinde inanın 250 civarında yazıtımız var ve çoğu da ya adam öyle şekilsiz taşlara yazı yazmış ya insan diyor abiciğim başka bir taş bulamadım mı kurban olayım bunun üstüne 5 satır yazılır mı? Ama bu kadar mı yazmayı seviyoruz? Ben öğrencilerime diyorum tasvip etmemekle birlikte ama diyorum bakın terminallere gidiyorsunuz vesaire tuvaletlerin arkasına bakın destanlar var orada. Evet tasvip etmiyoruz güzel değil ama biz yazmayı çok seviyoruz. Bankın üstüne yazıyoruz. Ağaçları kazıyarak yazıyoruz. Kimine doğru şeyler değil ama yazıyor insanlar yani. Ve biz yazmayı çok seviyoruz. Gerçekten çok seviyoruz. O yüzden de yani bir tarafta hayvanlarının derdine düşmüş, bir taraftan da oturmuş büyük büyük taşların üzerine veya küçük taşların üzerine bir şeyler yazıyor. Yani yazıtın birinde ben hastalandım diyor. Abi ne anlarsınız bundan? Adam umut ya umut ben hastalandım diyor. Belki de aile efradından biri yazdı veya kendisi hastayken yazdı. Ne oldu acaba? Hastalandım ben diyor. Yani adam onu yazma ihtiyacı hissediyor. Yani nasıl bir algı, nasıl bir düşünce ki bu yani? Yazıya niye bu kadar çok önem veriyoruz ki?
Şeye de benziyor hocam. Sen de aynı şeyi söyleyecektin galiba.
Evet, aynen.
Bilezik yazıları aklıma geldi. Nazif'le program yapmıştık hocam. İstanbul camilerindeki bilezik yazıları, bu sütunların altlarındaki bilezikleri pirinç işte şeylere, bileziklere, metal bileziklere yazılan yazıları kitaplaştırmıştı. Orada da böyle işte yangın oluyor, işte şey düşüyor, tarih düşüyor. İşte şey var, beddualar var. Ondan sonra ufak
Birisi
ufak şeyler tarihçe düşmüş.
dilek tutuyor bir tanesi işte düzelmek için vesaire ve bu bilezik yazılarını yazan bir meslek erbabı var ve bunlar baya böyle hani tanınan bilinen hatta o yazıların altına imzasını atan insanlar hani meşhur bir laf vardır ya Kur'an Mısır'da okunur. Mekke'de iner, Mısır'da okunur, İstanbul'da yazılır diye bir anlamda hani Türklerin bir yazma sevdası var gerçekten yani hani bu da herhalde uzak atalarımıza kadar böyle giden bir sevda olsa gerek. Ozan senin söyleyeceğin, soracağın başka bir şey var mı bu?
Yok abi. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Biraz şey olmadı nedir? İstanbul'a bekliyorduk ama bu seferlik böyle yaptık ama İstanbul'a geldiğin zaman bu işte badireleri de attıktan sonra tekrardan inşallah yüz yüze
İnşallah.
görüşürüz, program yaparız tekrardan.
İnşallah.
Teşekkür ederim hocam.
Evet, bu programda, bu yayında bir takım teknik zorluklar yaşadık. Hocam bunu telafi edeceğiz. Şu salgın süreci geçtikten sonra inşallah sizi tekrar bir stüdyoya davet ederiz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarım güzel bir yayın
İnşallah.
olur. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. 171. yayınımız burada sona eriyor. Bu yayına destek olan Kur'an kitabı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Hocamız Profesör Doktor Erhan Aydın'a da tekrardan teşekkür ederim ve iyi akşamlar diliyoruz.
Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar.